Yedinci Vadi. Fakr ve Fena Vadisi. Bundan sonra Fakr ve Fena Vadisi gelir. Bu vadide hiç kimsenin sesi sedası çıkmaz. Burası tam anlamıyla unutulmuşluk vadisidir. Burada dilsizlik, duymazlık ve kendinden geçiş vardır. Ebedi sanılan 100.000 gölgenin orada tek bir güneşle siliniverdiğini görürsün. Hem zaten sonsuzluk deryası coşup dalgalandığında yüzeyindeki nakışlar nasıl kalabilir? Her iki cihan da onun nakışlarından ibarettir. İşte o kadar. Kim böyle olmadığını söylerse kendisi kuruntular içindedir, o kadar. Bu sonsuzluk deryasında kaybolan kimse ebediyen kaybolur ve huzura erer. Gönül bu dingin deryada kendisini kaybolmuş görmekten başka bir şey bulamaz. Eğer o bu kayboluştan geri döndürülecek olsa hem yaratış sırrının ne olduğunu görür hem de ona pek çok sır ayan beyan görünür. Bu manevi yolun pişmiş ve tecrübe kazanmış yolcuları ile gönül ehli, aşkın o elem meydanına ayak bastıklarında daha ilk adımda kaybolup giderler. Ya sonra ne olur? Tabii kimse de bir adım daha atacak mecal kalmaz. Madem ki daha ilk adımda kayboluyorlar, fani oluyorlar, insan da olsalar, sen onları eşya, cansız varlıklar say. Öd ağacı ile odun ateşe atılınca her ikisi de küle döner. Dıştan bakıldığında bu iki odun da aynı görünür. Fakat nitelik bakımından farkları ne kadar büyüktür. Nitekim murdar bir varlık bu sonsuzluk deryasına düşüp kaybolursa o sadece kişisel niteliklerini kaybeder. Özünün murdarlığı ise devam eder. Fakat temiz bir varlık o deryaya dalsa görünmez hale gelerek bizzat kendi varlığını kaybeder. Böylece de onun hareketleri deryanın hareketiyle bir ve bütün olur. Çünkü o orada kendi varlığından çıkar. İşte güzel olan da budur. O hem vardır hem de yoktur. Nasıl olur bu? Bilmem. Çünkü bu aklı aşar ve hafsalaya sığmaz. Sevgilinin saçı. Şeyh Maşuk-i Tusi Hazretleri, o sırlar deryası, bir gece müridine şöyle dedi. Aşkla kendini durmaksızın eritip tüket. Aşk içinde öyle eri ki, incele incele bir saç teli haline gel. Sen varlığını o saç teline dönüştürdüğün zaman sevgili, saçlarının arasında elbet sana da bir yer verir. Sevgilinin semtinde kıl gibi incelen kimse sonunda kesinlikle onun saçının bir teli olup çıkar. Eğer sen yol eriysen, kalp gözün de açıksa, kendi halini adım adım dikkatlice incele. Varlığından geriye bir kıl ucu kadar bile bir şey kalsa, yedi cehennem senin bayağılığınla dolup taşar. Kendinden kurtulmak. Bir gün bir aşık gözlerinden kanlı yaşlar akıtıyordu. Biri kendisine sordu, "Niye böyle ağlıyorsun?" Cevap verdi. Söylendiğine göre yarın Yaradan kullarına kendini gösterme lütfunda bulunacak. Huzuruna kabul edilen seçkin kullarına 40.000 sene boyunca bayram ziyafeti çekecek. Sonra da onlar bu haldeyken birdenbire kendilerine gelecekler ve o mutluluğa yeniden kavuşmak için yakarmaya başlayacaklar. İşte ben kendi varlığımın farkına vardırılırım, gözlerimi açarlar da kendimi görürüm kaygısıyla ağlıyorum. O an benim kendimle ne işim olabilir ki? Bu üzüntüden dolayı ben kendimi yiyip bitirmekteyim. Sen beni bizzat ben olarak gördükçe bayağılığımı görürsün benim. Beni bensiz gördüğünde ise işte ben, o zaman ben Rabbimleyimdir. Kendimden kurtulduğum, kendim olmaktan çıktığım an, bizzat Allah'ımla olduğum andır. Kendisini çevresinden kurtarmayı bilen, fenaya, fena makamına erer. Fena içinde de kendini kaybedince, bekaya, ölümsüzlüğe erer. Ey harap ve perişan gönül! Eğer sana Sırat Köprüsü'nden ve o kükreyen alevlerin üstünden bir geçit açılırsa artık dert etme. Lambadaki yağ da karganın kanadı gibi bir iz çıkarır. O yağ ateşten geçince yağlık niteliğini kaybedip aleve dönüşür. Dahası onun takip ettiği yol yakıcı bir ateşin yolu da olsa o iz sonunda mürekkebe döner de karşında Kur'an ayetleri olarak arz-ı endam eder. Sen de o menzile erişebilmeyi arzular da o mertebeye bir hiç veya yok olarak ulaşırsan, önce kendi kendini varlığından kurtar. Sonra kendine önündeki o hiçlik ve yokluktan bir burak edin. Bir yoksulluk elbisesi giyin ve fena ile yoklukla dolu bir kadehi yudumla. Arkasından da aciz ve mecalsiz olarak başını öne eğ ve yokluk örtüsünü örtün. Hiçlik ayağını mahv üzengisine, varlıktan geçmişlik üzengisine bas ve sür önemsizliğin rahşanını, hiçlik makamını. Çaresizlikten perişan ve altüst bir halde, aslında var olmayan beline hiçlik kemerini bağla. Hem kör et gözlerini ve aç gönül ve kalp gözlerini. Ardından da onları hiçlik ve yokluk sürmesiyle sürmele. Kaybol ve o kayboluşun içinde yitir kendini. Sonra bu ikinci hali de yitir. Böylece fena alemine varıncaya kadar sakin sakin ilerle. Eğer bu dünyadan sende kıl ucu kadar iz varsa, öte dünyadan o kıl kadar bile haberin olmaz. Pervaneler ve mum. Bir gece pervaneler, gece kelebekleri toplandılar. Sıkıntı içindeydiler. Bir mum bulmanın arayışındaydılar. Hep bir ağızdan şöyle dediler: bize sevgiliden bir haber getirecek biri lazım. Bir pervane uzaktaki bir saraya kadar uçtu. Sarayın mumla aydınlatıldığını gördü. Geri geldi. Defterini açtı ve anladığı kadarıyla o gördüğünü ayrıntılarıyla anlattı. Oturuma başkanlık eden bilge kelebek şu değerlendirmeyi yaptı: bu pervanenin mum hakkında hiç bilgisi yok. Bir başkası yola koyuldu. Alevini aşıp muma önce hafifçe dokundu. Derken kanatlarını çırparak sevgilinin parıltısının içine daldı. Ama mum galip geldi. Kendisi mağlup olarak geri çekildi. O da bir iki sır söyledi ve mumla olan teması hakkında bazı bilgiler verdi. Bilge pervane ona şöyle dedi: dostum, bu söylediklerin bilgi milgi değil, mum hakkında sen de bizi ötekinden daha fazla aydınlatmış sayılmazsın. Aşkın sarhoşluğuyla sarhoş bir diğeri kanatlandı. Raks ederek gitti mumun üzerine kondu. Mumun alevini kucakladı ve neşeli bir şekilde o alevlerin içinde kayboldu. Ateş onu tepeden tırnağa sarınca bütün organları ateş gibi kıpkırmızı oldu. Onu uzaktan seyreden ve mumun ona kendi rengini verdiğini gören bilge pervane şöyle konuştu: İşte bu pervane hakikati öğrendi. İşin sırrına sadece o erdi. Kendisinden, kendi benlik ve varlığından ne bir iz, ne de bir işaret bırakmayan var ya, işte Diğerlerinin içinde bilinmezleri bütün gerçeğiyle bilen yalnız odur. Sen ten ve canından vazgeçmedikçe o sevgiliyi nasıl bilebilirsin? Sevgili hakkında biri sana zerre kadar bilgi verse, sen baştan aşağı ona hasret kesilirsin. O sırra herkes mahrem olmaz. Mahrem olansa oradan dışarı çıkmaz ve o sırrı kimseye koklatmaz. Sufi ile serseri. Bir sufi yolda öylesine yürüyüp giderken taş kalpli biri ensesine sertçe bir şamar indirdi. Dervişin gönlü kan kesti ve dönüp şöyle dedi. Senin şamar aşk ettiğin adam yaklaşık 30 sene önce varlık dünyasıyla alakasını kesti de kayboldu gitti. Serseri ona şu karşılığı verdi. Pek yüksekten iyi atıyorsun ama tatbikat sıfır. Ölü konuşur mu hiç? Utan be adam. Sen konuştuğun sürece dostun dostu değilsin. Bir saç teli ucu kadar sende varlık kaldıkça sen Allah'ın sırrına mahrem olamazsın. Seninle onun arasında bir saç teli kadarlık bir mesafe bile yüz cihanlık bir mesafe demektir. Sen o makama ermek istiyorsan bir kıl kadarlık dahi varlığın olduğu sürece oraya zor erişirsin. Neyin varsa hepsini at ateşe. Çakşırına varıncaya kadar hepsini yak. Artık hiçbir şeyin kalmayınca da kefenini düşünmeye kalkma. At kendini çırılçıplak ateşe. Elbiselerin ve kendin küle dönünce artık sende varlık kuruntusundan pek eser kalmaz. Fakat üzerinde Hazreti İsa'nınki gibi bir iğne bile kalsa, bil ki yüz eşkıya pusuda senin yolunu gözlüyordur. Hazreti İsa bu yolda bütün giyeceklerini atmasına rağmen yine de iğnesi kendisini ele verdi. Madem varlık burada perde oluşturuyor, öyleyse maldan da, mülkten de, makamdan da, mevkiden de geç. Neyin varsa hepsinden birer birer arındır kendini. Sonra nefsinle halvete gir. Kendini iyice bir sorgula. İçin dünyadan el etek çekti mi, dışında da iyi ve kötüden hiç eser kalmaz. Artık sende iyi ve kötü kalmayınca da sen aşık olursun. Böylece aşkta fani olmaya, fenaya ermeye layık olursun. Şehzade ve Derviş. Ay gibi güzel, güneş gibi muhteşem bir padişahın Hazreti Yusuf kadar yakışıklı bir oğlu vardı. Kimse bu güzellikte bir oğula, hiçbir fani de böylesi bir ihtişam ve göz alıcılığa sahip olmamıştı. Onu sevenlerin hepsi yolunun tozu toprağı oluyor, bütün ulular onun yüzünün kulu kölesi kesiliyordu. Geceleri perde gerisinden görünecek olsa sanki ufuktan yeni bir güneş doğardı. Onun yüzünü anlatmak ne mümkün? Ay bile onun yüzüyle kıyaslanacak olsa ayı soldurup onu kıla çevirirdi. Dalgalı saçlarını örüp ip yapacak olsa yüz binlerce gönül kendini kuyuda bulurdu. Cihanı alev alev tutuşturan o taraz mumunun zülüfleri bütün alemi birbirine katıyordu. O Yusuf çehrelinin zülüflerinin gönülleri çekip alan oltasını kimse hakkıyla tarif edemez. 50 sene uğraşsa bile. Nergis çiçeği güzelliğindeki gözlerini kırptığında bütün cihanı ateşe verirdi. Gülümsemesiyle şekerler saçtığında yüz binlerce gül daha bahar gelmeden tomurcuğunu açardı. Ağzı öylesine küçüktü ki ne denir sanki birdenbire öyle yok olup gidivermişti. Perdenin arkasından bir göründü mü saçının her teli yüzlerce cana kıyardı. Bu delikanlı can içinde cihan içinde bir afetti. Bu konuda ne söylesem çok daha fazlasıydı. Meydanlara at sürdüğünde önünde ve arkasında yalın kılıç muhafızlar olurdu. O delikanlıya kim bakacak olsa yoldan anında alıp bertaraf edilirdi. Bu delikanlıya gönlünü kaptırdığı için kendinden hali perişan, zavallı bir derviş vardı. Bu tutkusundan öylesine elem ve azap içindeydi ki canı elden gitmek üzereydi. Ama bunu dile getirmeye cesareti yoktu. Derdine dert ortağı bulamadığı için aşkından ve kederinden helak oluyordu. Gece gündüz sevdiğinin semtinde oturuyor, el alemi hiç umursamıyordu. Şu dünyada ne bir dostu vardı ne de bir sırdaşı. O yüzden de acısını sürekli içine gömüyordu. Gece gündüz altın gibi sapsarı yüzüne gümüş gözyaşları döker, oturur öyle kalbi kırıp hep bekler beklerdi. Zavallı adam hala hayattaysa delikanlının zaman zaman uzaktan geçtiğini gördüğü içindi. Şehzade uzaktan göründüğünde çarşıda pazarda halk heyecandan birbirine girerdi. Dünyada 100 kıyamet kopar, bütün insanlar dört bir yana kaçışırdı. Muhafızları önde ve arkada yürür, her an yüzlerce kişinin kanını dökerdi. Savulun haykırışları aya kadar yükselir, askerler bir fersahlık alanda şehzadenin çevresini sarardı. O dilenci muhafızların haykırmalarını duyunca başı dönmeye başlar ve elden ayaktan kesilip yalıp kalırdı. Bayılıp kanlara bulanır, kendini kaybederdi. O an 100.000 göz gerekirdi ki onun talihine kanlı yaşlar akıtsın. O bedbaht kah mosmor kesilir, kah oturduğu yer kan deryasına dönerdi. Gözyaşları kah onun ahlarından donar, kah aktıkları yeri kıskançlıktan kavururdu. Yarıdan yarıya ölmüştü. Yarı ölü, yarı diriydi. Zaten yoksulluğundan ötürü yarım ekmeği bile yoktu. Bu kadar aşağılara düşmüş biri öyle bir şehzadeye nasıl ulaşabilirdi? O zavallı yarım zerrecik bir gölgeden ibaretti ama güneşi kucaklamak istiyordu. Bir gün şehzade ordusuyla geçtiği sırada o dilenci durduğu yerden bir çığlık attı. Çığlık ağzından çıktı ama kendisi de yere yıkıldı. Kendi kendine söyleniyordu. Canım yanıp yok oluyor, aklım da beni terk ediyor. Bu yüzden canımı daha ne kadar zaman yakıp yandıracağım? Artık ne sabrım kaldı ne de dayanacak gücüm. Çilekeş adam hem bu sözleri söylüyor hem de eleminden başını taşlara vuruyordu. Bu sözleri söyledikten sonra aklı başından gitti ve ardından da gözlerinden ve kulaklarından kan boşandı. Şehzadenin muhafızlarından biri bunu fark etti ve ihbar etmek için padişahın huzuruna çıktı. Durumu arz etti. Padişahım, şehzadenize haddini bilmez bir serseri gönlünü kaptırmış. Padişah, kıskançlıktan kendisini öylesine kaybetti ki hiddetinden kalbi hızlı hızlı çarpmaya ve beyni zonklamaya başladı. Emir buyurdu. Dara ağacında sallandırın onu. Ayaklarından asın, başı yere sarksın. Padişahın muhafızları anında harekete geçtiler. Dilencinin etrafını kuşattılar. Sürükleyerek dar ağacına götürdüler. Bütün halk da oraya yığıldı. Ne kimse onun derdini biliyor ne de birisi çıkıp onun için şefaat diliyordu. Vezir onu dar ağacının altına sokunca ayrılık ateşiyle ortalığı sarsan bir çığlık attı. Sonra da vezire seslendi. Allah aşkına bana mühlet ver de şu dar ağacının altında secdeye kapanayım. Vezir öfkeden deliye dönmüş olmasına rağmen ona mühlet verdi. O da secdeye kapandı ve Allah'a şöyle yakarmaya başladı. Ya Rabbi, ben masum olduğum halde madem padişah beni idam ettirecek, ben cahile lütfet de canımı vermezden önce o şehzadenin yüzünü görmeyi nasip eyle. Bir kere olsun onun yüzünü göreyim de onun yüzü uğruna canım feda olsun. O şehzadenin yüzünü görme mutluluğuna bir ersem 100.000 canım olsa bile hepsini de seve seve veririm. Padişahım, Tanrım, kulunun senden önemli bir dileği var. bu kulun aşık ve senin yolunda can vermedi. Ben bütün canımla başımla hala senin kapının kuluyum. Aşık olmuşsam kafir olmuş sayılmam ki. Sen ki yüz binlerin hacetini yerine getirirsin, duamı kabul eyle ve benim dileğimi de yerine getir. Bu yolun o mazlumu böyle bir dilekte bulununca, dileğinin oku hedefe tam isabet etti. Vezir, onun dediklerinin hepsini gizlice dinleyip duymuştu. Zavallının bu hali onun yüreğini dağladı. Hemen padişahın huzuruna koşup ağladı. Ve o sevdalı gönlün halini ona olduğu gibi arz etti. Dua ettiği sıradaki ağlayış ve sızlayışlarını, secde halindeyken dile getirdiği dileklerini bir bir aktardı. Onun o acıklı hali padişahın da yüreğini sızlatınca öfkesi yatıştı ve o fakiri bağışlama kararı aldı. Padişah hemen şehzadeye şöyle dedi. O biçareden yüz çevirme. Şimdi kalk, dar ağacının altına git. Kalbi kanayan o şaşkının yanına koş. Senin yüzünden kendisini yiyip bitiren o kişiyle konuş. Senin yüzünden kalbini kaybetmiş. O kanayan kalbi ona geri ver. Kendisine nazik davran. Çünkü o senin yüzünden helak olmuş. Ona şerbet sun. Çünkü o senin yüzünden zehir yudumlamış. Olduğu yerden al, bir gül bahçesine götür. Sonra da benim yanıma getir. Hazreti Yusuf gibi güzel şehzade zavallı dilenciyi görmek için hemen hareket etti. Parıldayan ve ışık saçan güneş bir zerreyle senli benli olmaya gitti. İncilerle dolu okyanus bir damla suyun peşine koştu. Şimdi burada sevinçten uçun, raks edin, ayak vurun, el çırpın derken şehzade dar ağacının yanına vardı. Sanki kıyametmiş gibi ortalıkta bir vaveyladır koptu. Şehzade dilenciyi ölümle pençeleşirken buldu. Derviş yere yuvarlanmış, yüzü de toza toprağa bulanmıştı. Gözlerinden akan kanlı yaşlar toprağı çamurlaştırmıştı. Elinde kalansa koskoca bir dert ve ıstırap dünyasıydı. Zavallı derviş yok olmuş, kaybolmuş, bir hiçe dönmüştü. Bundan daha beteri var mı? Varsa işte o olmuştu. Şehzade kanlara bulanmış o zavallıyı görünce gözleri yaşlarla doldu. Askerlerden gizlemek istedi fakat süzülüp dökülmelerine mani olamadı. Derken yağmur gibi yaşlar boşandı da anında dünyalarca dert ve eleme gark oldu. Aşkında samimi olana sevdiği de zamanla gönülden bağlanır. Eğer sende hakiki aşk baş gösterirse, senin sevdiğin senin aşıkın olur çıkar. Nihayet güneş yüzlü şehzade tatlı bir dille o yoksula seslendi. Zavallı şehzadenin sesini hiç duymamıştı. Sadece sık sık uzaktan görmüştü. Derviş yüzünü topraktan kaldırınca şehzadeyle yüz yüze geldi. Yanan ateş deryaya temas edince yanmaya devam etse de boşunadır. Kendisinden eser kalmaz. Kalbi elden gitmiş o miskin de ateşin ta kendisiydi. Kendisini bir anda deryanın yanı başında buldu. Canı dudaklarının ucuna geldi. Şehzadeye şunları söyledi. Sultanım, madem ki beni böyle kolayca öldürebilecektin, bu yiğit ve kahraman orduyu getirmene ne gerek vardı? Bu sözleri söyledi ama kendi de bilmedi acaba hiç yaşamış mıydı? Bir çığlık attı, ruhunu teslim etti, öldü. Mum alevinin son parlayışı gibi bir kere daha güldü ve söndü. Sevgiliyle buluşma vakti gerçekleşince tamamen yokluğa karışıp kayboldu. O elem ve ıstırap meydanında aşkta fani olmanın insana neler ve neler ettiğini yol erleri, manevi yolun salikleri iyi bilirler. Ey varlığı fenaya, hazı da eleme karışmış olan sen! hayatında bir zaman cefalarla cebelleşmedikçe huzur ve sükunu nasıl tadabilirsin? Ellerini açmış, şimşek gibi telaşla savrulmadasın. Murdarlıklarınla da mecrayı, Hakk'a doğru akan ırmağı tıkamaktasın. Bu mudur senin işin? Hadi, yiğitçe yola koyul. Akılla bağı olan neyin varsa yak da çılgınlığa adım at. Kendini bu simyaya veremiyorsan, yine de gel bir an olsun seyreyle. Daha ne düşünüyorsun? Benim gibi yap. Kurtar kendini kendinden. Aklını başına devşir de olacakları bir düşün. Düşün de fakr haline er artık. Yokluğun hazzının kemaline eriş. Kendimde, ben de, benden başkası da kalmayan benim için hayır ve şer akıldan üstündür. Ben kendimde büsbütün yitip gittim. Benim tek ilacım ilaçsızlık değilse eğer hiçliktir. Fakr güneşi üzerime doğunca bir gedikten iki cihan da ışıldadı. Güneşin parıltısını görünce artık hiç oldum. Böylece su damlası deryaya geri döndü. Şu dünyadaki oyunda kazandığım, kaybettiğim ne varsa hepsini de tuttum, boz bulanık suya attım. Silindim, yok oldum. Benden artık hiçbir eser yok. Zaten gölgeden ibarettim, geriye benden zerre bile kalmadı. Bir damlaydım, sırlar deryasında kayboldum. Şimdi artık o damlayı da bulamıyorum. Fakr ve fenaya ermek her kişinin harcı değilse de ben o mertebeye erdim ve bu makamda benim gibi daha niceleri var. Hem zaten balıktan aya kadar o makamda bütünüyle kaybolmayı arzulamayan biri var mıdır? Ateş ve Nur Deryası. Çok dindar bir adam Nuri Hazretlerine sordu. Bizi vuslat makamına erdiren yol nasıl bir yoldur? Şu cevabı verdi. Aşmamız gereken yedi ateş ve nur deryası vardır. O yol uzundur, çok uzun. Sen o yedi okyanusu kat ettiğinde bir balık seni yutuverir. Göğsünden soluyup ilkleri de sonları da anında yutuveren bir balıktır o. Bir balık ki ne başı görünür ne de kuyruğu. Mekanı istina deryasının ortasındadır. Bir deniz ejderhası gibi her iki cihanı da yutar ve bir anda bütün insanları soğurup yok eder.